Ayrım 23, sayfa 308. Kadınlar. Sorgulama salonunda yaptığı konuşmaya doruk noktasındayken ara verir K. Salonda bir çığlık işitilmiştir. Sesin geldiği yere bakan K'nın gözlerine çamaşırcı bir kadın ilişir. Kadının yüzünü tanır K. Kadın onu en son kişi olarak sorgulama salonuna almıştır ve kendisine daha salona girişinde bir bozguncu olarak görünmüştür. Ama kadın değil, onu bir köşeye sıkıştırmış kucaklayan adamdır bağıran. Bu adamın sonradan hukuk öğrencisi ve sorgu yargıcının çalışma arkadaşı olduğu anlaşılacaktır. Ama şimdilik salonda oturmaktadır. Ağzını yaymış tavana bakıyordu. Ancak neden bağırdığını açığa vurmaz. Bir şehvet çığlığı ya da duyulan bir acının yol açtığı bir feryat olabilir bu. Ama belki de bunların her ikisidir. Aşırı belirginliği dolayısıyla Kafka'nın sonradan çizdiği bir varyantta konuşmasının kesintiye uğramasının cinsel nedenden kaynaklandığı vurgulanır. K sadece kadının düğmeleri çözülmüş bluzunun belinden aşağı çepeçevre sarktığını ve bir adamın kapının yanında bir köşeye sıkıştırdığı kadının yalnız kombinezonla örtülü vücudunu kucakladığını gördü. Nedeni her ne kadar belli değilse de huzuru kaçıran bu olayın K üzerindeki etkisi açıkça gösterir kendisini. K yükseltinin üzerinden sıçrayıp aşağı iner ve kalabalıkla göz göze gelir. Kalabalık rozetlerini gösterir ona ve salondaki toplantının iç yüzünü açığa vurur. Bir bakıma çamaşırcı kadın salondaki komplocuların gerçek yüzünü görmesinde K'ya yardım etmiştir. Bu yüzden daha sonra kadın şu sözleri söyler haklı olarak. Ama sözünüzün yarıda kesilmesi sizin için iyi oldu. Davasının ileriki seyrini düşünen K'nın kadının sözlerine itiraz etmesi için bir neden yoktur ortada. Ne var ki çamaşırcı kadın konusu bu kadar yalın değildir. Kadın başlangıçta görüldüğü gibi meslekten bir çamaşırcı kadın değildir. K'nın gözleri kendisine iliştiğinde tesadüfen çocuklarının kundaklarını yıkayan genç bir annedir. Ne var ki anneliği şehvet arzusunu açıkça sergilemekten kendisini alıkoymaz. Gerek hukuk öğrencisinin gerek sorgu yargıcının kendisine şehvetle yaklaştıkları ve bunda da başarılı oldukları bir kadındır. Bu da kadının kocasını hayli kızdırır. Kadın başlangıçta yardım etmek isteyen biri kimliğiyle de olsa yanlış anlaşılmalara yer vermeyecek gibi K'ya da peşkeş çeker kendisine. Gerçekten de K'ya yardım eder. Onun için acaba Lanz adında bir marangoz oturuyor mu burada sorusuna karşılık buyurun sözü bir cevap oluşturmazsa da K'nın oturum salonundan içeri girmesini sağlar. K'nın yarı yalan sorusuna tam bir anlayışla karşılık verir. K'nın düşüncelerini sezgisel yoldan okumuştur. Onun tuzak sorusunu suskun bir suç ortağının göz kırpışıyla cevaplar. Daha sonra kendisi de salona girer. Dikkati çekmemek için olanca gayreti gösterir. Kendini hukuk öğrencisine teslim eder. Bu da bilinen sonuçlara yol açar. Ama sonradan oturum salonuna kendisi için girdiğine K'yı ikna etmeye çalışacak kadar arsızca davranır. Kadındaki erkek düşkünlüğü dikkate alınırsa bu sözleri gerçek olabilir. Ancak yalan dolanın tüm petek gözlerinden ışıl ışıl bakan bir gerçektir bu. Çamaşırcı kadının bir evet ya da hayır ile belli bir kategori içine sokulması olanaksızdır. Davetkar dış görünümüne, ışıl ışıl parlayan gözlerine karşın K'yı yalnız cezbedici değil, aynı zamanda itip uzaklaştırıcı yönde etkiler. Etrafına yaydığı korku ile çevresindekilerin yani kanunun bir parçası olduğunu gösterir. Kadınların yaşam alanı mahkemenin paradoks dünyasının içindedir. Bu dünyada özel bir bölge ellerinde bulundurur kadınlar. Ve daha da ileri derecede bir çelişki bu bölgenin belirleyici özelliğidir. Kafka'nın davada kadınlar için belirlediği rol, bu romanın ortaya koyduğu iddianamenin ayrıntılı bir ek bölümünü oluşturur. Yazar kendisinden 75 yıl önce Friedrich Hebel'in Judith tragediyasıyla başlattığı, karşıt cinsiyet mensupları arasında görülmekte olan davayı bu romanıyla sürdürür. Kayıp yazarı henüz kadınları yeterince tanımaz. Şato yazarı ise kadınları yazarlığının orta döneminde kaleme aldığı dava romanındaki gibi bir acımasızlıkla tanımlamayacak kadar çok şey bilir. Davada söz konusu acımasızlığa başvurulması yaşam öyküsel nedenler düşünüldüğünde doğaldır. Kadınlar kanuna giden yolda ellerinden geldiği kadar K'ya eşlik ederler. Bu arada bir bakıma yasak olmasını aldırmayarak kendi gözlemlerinde bulunurlar. K'ya savunmasına yardım etmeleri kişisel nedenlerden kaynaklanır. Ama sonradan çamaşırcı kadın gibi yalnızca sanığın çıkarını düşünerek ona yardım ettiklerini ileri sürerler. Avukat Hult'la tamamen karanlık bir ilişki içinde bulunan Lenny, romandaki öbür kadınların hepsinden çok Kafka'nın kadınlar üzerindeki görüşlerini dile getirir. Romanda avukatın bakıcısı olarak karşımıza çıkar. İlk anda acıma ve özveri duygularıyla yüreği ağzına kadar dolu bir kimse izlenimi uyandırır. Hemşireler, hasta kişilere yardım eden ve onların ıstıraplarını dindirmeye çalışan kişilerdir kuşkusuz. Ne var ki, Lenny yaratılışı dolayısıyla herhangi bir kimseyi yardımıyla uzatabilecek biri değildir. Bakımına emanet edilmiş kişiler, insan sefaletinin kopyalarını oluştururlar adeta. Onun bakıcı ellerinin altında eriyip giderler. Yalnızca bakımına terk edilmiş kişilerin umutsuz vakalar olmasıdır ki, Lenny'yi bakıcılık için üstlenmeye heveslendirir. Hastaların iyileşme umudunun bulunduğu yerde ise bu işe pek yanaşacak biri değildir. Bir yardımcı olarak yaptığı işe gelince, boş bir gevezelikten fazla bir şey sayılmaz. Lenny'yi yalnız göremeyiz asla. Ya avukat ya da onun müşterilerinden biriyle ilgilenir hep. Hatta tüccar bloka bile ilgi göstermekten geri kalmaz. Oysa kendisi için acınacak bir insan olmaktan öte bir önem taşımaz blok. Bu zavallı kişi için avukatın önemli bir müşterisi diyerek az önce verdiği yargıda bir düzeltmeye başvurur. Bu açıklama bloka yardım etmesine maddi çıkarların yol açtığını göstermekle kalmaz. Aynı zamanda onun tutarlı düşünceden düpedüz yoksunluğunu ortaya kor. Konuşma sırasında farkına varmaksızın düşüncesini değiştirebilmektedir. Ağzından çıkan sözlerde dürüstlük izlenimi uyandıran şey de yine inanılıcıdır. Gevezelik saplantısına yakalanmış biridir Lenny. Düşüncelerini adeta doğal halleriyle, yani acımasız bir çıplaklık içinde açığa vurur. Onların ne ölçüde gerçeklik taşıdığını ise hiç umursamaz. Kendi kendisiyle çelişir sürekli. Dolayısıyla o anda konuşur şeyi konuşmak istediği şey midir? Bu konuda kesin bir yargıya varılamaz. Ayrıca efendisi ve üstadı avukat Huld'un Lenny'nin sırnaşıklığı dediği şey, bir yere konmak ve oradaki besini emmek gibi böceklere özgü olup temelinde dindirilmez bir saldırganlık yaratan bu özellik de Lenny'nin karakter tablosuna yer alır. Huld'un nitelemesi Lenny'nin yardımseverliğinin cinsel kaynağına göz önüne serer. Lenny'nin tuhaf bir huyu var, o da şu. Lenny sanıklardan pek çoğunu güzel bulur. Hepsine sokulur sanıkların, hepsini sever. Ancak öyle anlaşılıyor ki onlar tarafından seviliyor da. Avukat Lenny'nin cinsel yaşamını yalnızca pasif ağız şapırdatmalarıyla paylaşır. Bazen izin veririm, anlat derim. Anlatır bu sevgililerinden, beni oyalar. Ne var ki Lenny bu aşklarını anlatırken duyma yeteneğine sahip olduğu biricik duygu açığa vurur. Erkek açlığı. Ruhsuz biridir Lenny. Bir sanıktan ötekisine yer değiştiren bir nesnedir. Hatta görünümü de bir nesne durumuna sokar onu. Yapma bir bebek gibi değirmi bir yüzü vardı kızın. Yalnız solgun yanaklarıyla çenesinde değil, şakaklarında ve alnının kenar kısımlarında da bir yuvarlaklık göze çarpıyordu. Devinimlerinde telere asılmış hastalıklı bir kuklanın cansızlığı okunur. Kendisi de kendisine bir başkasıyla değiştirilebilen bir nesne gözüyle bakar. K'yı kabareden sözü Elsa'nın elinden kaptığına emin olunca bir zafer edasıyla sesini yükseltir. Bana değiştiniz sevgilinizi, gördünüz mü? Bana değiştiniz sevgilinizi. Kendi kişiliğini tanımaktan uzak olduğu için sırf korkudan kaçıp kollarında solu olan sanıkların kişilikleri de kendisi için bir anlam taşımaz. Lenny'ye yenik düşen kanın da bundan böyle rahat ve huzur gider elinden. Gerçek bir koleksiyon tutkusuyla gözü dönmüş Lenny, sanıklardan bir koleksiyon yapar ve koleksiyonunu büyütmek uğrunda her türlü yola başvurur. Nesne Lenny, insana nesne gözüyle bakar. K'yı da koleksiyonuna katmak için açıkça duyduğu istek, K'yı tanıdığı hemen ilk akşam ona verdiği tavsiyede duyurur kendisine. Nasılsa bu mahkemeye karşı çıkılmaz, itiraf etmek gerek. Son derece pratik bir hemşiredir Lenny. K'nın itiraf edebileceği gerçekle ilgilenmeksizin, itirafı kendi deneyimine göre başarıya götürecek biricik genel tedavi yöntemi olarak ona önerir. Siz de ilk fırsatta itiraf edin. Ancak o zaman bu işten yakayı sıyırabilirsiniz. Ancak o zaman. Yardım için uzanan elin, gerçekte bir pençeden farkı olmadığı, itiraf etmesi durumunda bile yardım gereksineceğini K'ya söylemesiyle açığa vurur kendine. Ama siz böyle bir yardımdan yana tasa etmeyin. Ben kendim bunu üzerime alıyorum. Tavsiyesini kabul etmeyip suçsuzluğu üzerinde diretmesine karşın K ile ilişkisini sürdürür Lenny. Ne var ki sonunda avukattan vekaletini geri alacağını, dolayısıyla kendi bakımından yakayı kurtaracağını açıklayan K'nın üzerine atılmaktan çekilmez. Ama önüne durdu tüccar blok. O da bunun üzerine tüccarı yumrukladı. Lenny'nin bu davranışındaki karanlık tehdit, onun hemşire kimliğiyle göstermekle yükümlü olduğu şefkat ve merhameti alabildiğine grotesk bir şekilde düzmecelikle suçlar. Yardım için uzanan eli, sevdiği kişiyi yitirecek gibi olur olmaz bir yumruğa dönüşür. Lenny, sözcüğün gerçek anlamında kendisine sahip olmak için peşine bırakmaz kanın. Bu sahip olma hırsı, kurbanla yaklaşacak başkaları karşısından uyanık biri yapar. Onlar peşine düşmüş, koşturup duruyorlar seni, der. Katedrale gidişini kendisine anlatan Kaya, kendisini mahkemeden soyutlamak için belirsiz özne onlar sözcüğünü kullanır. Onlar, kendisine inanabilirse avukat olduğun çok sıkı bir ilişki içinde bulunduğu mahkemede çalışan adamlardır. Avukatın bir sırdaşı olarak Lenny, kendisini sık sık davanın önemli bir parçası görmüştür. Ama sanık kişisel mülkiyetinden çıkar çıkmaz mahkeme ile ilişkisini hiç duraksamadan gözden çıkarır. Kendine özgü bir yaşamı yoktur Lenny'nin. K'yı yitir yitirmez anlatı sahnesinde görünmez olur. Onun son sözlerinde bir acıma havası sezmekle yanılır K. Lenny'nin son cümlesi değerli bir nesneyi bir mezatta kendisinden çok arttıran kişiye kaptırmış, koleksiyoncunun hınç duygusundan başka bir şey içermez. Kafka dava boyunca K'nın karşılaştığı kadınlar arasında Fräulein Büssner'e romanında özel bir yer verir. Öne çıkarır onu. Fräulein Büssner ile Felix Bauer arasında bir ilişkinin varlığını romanın manuskürisinde Fräulein Büssner isminin F.B. şeklinde kısaltılarak açığa vurur. Ve yine bu yoldan Fräulein Büssner yargı öyküsündeki Frida Brandenfeld'in bir akrabası olup çıkar. Fräulein Büssner'in nasıl biri olduğu tanımlamayı yazarın unutması karakteristiktir. Ne var ki onu Berlin'le Felix Bauer'in bir kopyası olarak hayalimizde canlandırırsak pek yanılmış olmayız. Boş bir yüz, boşluğunu gizlemeksizin açıkta taşıyan kemikli bir yüz. Adeta kırık bir burun. Çekicilikten uzak, biraz dik sarışın saçlar, güçlü bir çene. Tümüyle bir ev kıyafetini andırıyordu giysisi. Ama sonradan işte böyle olmadı anlaşıldı. K tutuklanmasının gecesi Fräulein Büssner'le karşılaştığında tutuklanmasının yol açtığı şokun bütün gücüyle ilk kez bilincine varır. Fräulein Büssner'le bu karşılaşmanın K'nın ilerideki bütün yaşantılarında izleri seçilir. Öyleyken Fräulein Büssner ancak romanın sonunda yine boy gösterir sahnede. Kendisi ya da kendisine benzeyen biri idama götürülen K'nın geçmekte olduğu alana çıkan küçük bir merdivene tırmanır. Böylece Fräulein Büssner K'nın davasının gerek başı gerek sonuyla bağlantı içindedir. Dolayısıyla önem bakımından mahkemenin hemen ardından gelir, ikinci sırada yer alır. Kafka bu roman kişisini yaratırken Felix Bauer'in karakterinden evcilik özelliğini alıp Fräulein Büssner'e mal etmiş gözükmektedir. Ama daha yakından bakıldığında bunun bir yanılgı olduğu görülür. Tutuklanması sırasında Fräulein Büssner'in odasına çağrılan K, odayı örnek bir derli topluluk içinde bulur. Duvarlara iliştirilmiş hasırlar, fotoğraflar ve küçük burcu rahatlığının diğer süsleriyle donatılmıştır oda. Ne var ki aynı zamanda K'nın gözü beyaz bir bluza ilişir. Bluz açık pencerenin kolunda adeta bir davetiye gibi asılı durmaktadır. Daha sonra bu giysi parçası ortadan kaybolur. Bedeni daha sonra o evde bulunmayan Fräulein Büssner'in cinselliğini anımsatmak işlevini yerine getirmiş. Dolayısıyla artık geriye kalmamıştır. Fräulein Büssner eve gelmeden önce odayı bir kez daha görür K. İçerisi karanlığa gömülmüştür. Yataktaki yorgan ve yastıklar dikkati çekecek derecede kabarık duruyordu. Yer yer ay ışığı vurmuştu üzerlerine. Ay ışığı içerisine çekilip alınan yatak ve yorganlarda da Fräulein Büssner'e bu cemileyi kim yapmıştır acaba? Davetkar bir hava eser ama bu hava K'yı cezbetmekten çok tedirgin eder adeta. Bir burjuva disiplininin damgasını taşıyan saygınlıkla serüven ve sefahat eğilimi arasındaki çelişki yalnızca Fräulein Büssner'in odasına ile sınırlı kalmaz. Henüz Fräulein Büssner sahnede görünmeden pansiyon sahibi Bayan Gruba, "Bu ay kendisine iki kez kuytu sokaklarda rastladım. İkisinde de değişik erkekler vardı yanında." der. Bayan Gruba'nın içindeki kuşku Fräulein Büssner'in odasını bir kız arkadaşıyla paylaşmaya karar vermesinden sonra da sürdürür varlığını. Fräulein Büssner hakkında kendi gözümle gördüğümden başka bir şey söylemedim. Bu kuşkular kanun üzerinde etkisini göstermekte gecikmez. Fräulein Büssner'in küçük bir sekreter olduğunu biliyordu. Çok sürmeyecek, kendisine karşı koyamayacaktı. Hatta romanın bitirilmeden kalmış bölümlerinin birinde bir gündüz düşünde Fräulein Büssner'i mahkeme önüne getirir, görür. Kollarını sağında ve solundaki iki erkeğin beline dolamıştır. Bir başka deyişle K'nın gözlerinde Fräulein Büssner tıpkı Lenny ve çamaşırcı kadın gibi erkek düşkündür. Gerçek karakterini olsa olsa çekingen ve soğuk bir ön cephe gerisinde saklı tutar. Sonunda çevresinde soğuk bir hava eserek sahnede görünür Fräulein Büssner. Kapıyı kaparken dar omuzlarındaki ipek şala soğuktan titreyerek daha bir sıkı sarındı. Bu sahneyi izleyen söyleşide cilve ile soğukluk karışımı tuhaf bir davranış sergiler. K'nın karşısında yüzünü avcuna yaslamış, öbür elini ağır ağır kalçasında gezdirerek oturuşuyla kendisine sosyeteye mensup bir kişi süsünü veren kibar bir fahişe izlenimini uyandırır. Ama hala Zevahir'i korumaya çalışır ve K, küçük bir masanın yerini değiştirmeye kalkınca, "O kadar yorgunum ki bu kadarına izin vermemem gerekirdi," der. Meraklı biri olduğundan sonunda K'nın nasıl tutuklandığını kendi önünde sergilemesine razı olur. Ama bu sahnedeki garabetten tutuklama olayının oyuncusu ve kurbanı K'nın kapıldığı dehşetten hiç etkilenmez. K'nın yardım çağrısına hiçbir yükümlülük içermeyen beylik sözlerle cevap verir. "Hay hay, neden yardım etmeyeyim? Bilgilerimi değerlendirmek isterim seve seve." Sonunda sesini çıkarmadan K'nın kollarına bırakır kendini. Ne K'ya karşı kor ne de K'nın sevgiyle yaklaşımına karşılık verdiğini gösteren bir davranışta bulunur. Anlaşılmayan kadınla femme fatale karışımı biridir. Kalpsizliğe kadar varan pasifliği bırakmaz elden. Toplumsal bakımdan da Frölenbüsner'i belli bir yere oturtmak kolay değildir. İyi bir aileden gelen soylu bir kız gibi davranır. Ne var ki bir pansiyonda kalışı ruhundaki bağımsızlık eğilimini ve yalnızlığını ele verir. Aktif yaşamın içinde kendisine bir yol çizmeyi düşünür gibidir. Pek yakında bir avukatın bürosunda çalışacağından söz eder. Ama bir dakli olarak gördüğü iş, kanuna karşı duyduğu ilgiyi ancak kısmen açıklayabilir. "Mahkemelerin kendilerine özgü bir çekiciliği var, öyle değil mi?" diye sorar K'ya damdan düşer gibi. K, davasının iç yüzü konusunda kendisinin de bir bilgisi olmadığını itiraf edince aşırı derecede düş kırıklığına uğrar. Ne var ki mahkemenin kendisi, anlaşılan Frölenbüsner'in gizli eğilimlerinin farkındadır. Tutuklanma sahnesi için K'nın değil, Frölenbüsner'in odasını seçerek onu da K'nın davasına karıştırır. Böylece K, anlaşılmaz bir tarzda Frölenbüsner'in kucağına atılır. Ama tutuklanmasının gecesi Frölenbüsner'i öpen K, şehevi isteğine doyum sağlamak için yapmaz bunu. Tutuklanmasından önce ihtiyat ve beceriyle kontrol altına aldığı cinsellik içgüdüsünün kurbanı olmaz. Frölenbüsner'i yakalayıp susamış bir hayvanın neden sonra ele geçirdiği bir pınar üzerinde dilini çabuk çabuk gezdirişi gibi, onun ilkin ağzını ardından yüzünü öpmesi, daha önce hiç tanımadığı ve yalnızca tutuklanmasının ruhunda uyandırdığı bir susuzluğu dindirmek içindir. Susadığı şey de sabahki tutuklanmanın kemirici bilincini yok edecek bir yudum unutmadır. Ne var ki Frölenbüsner daha önce yardım çağrısını geri çevirdiği gibi K'nın kaçıp unutmaya sığınmasına da engel olur. Umursamazlığı tutuk evi rahibinin deyişiyle gelene kapılarını açan, gitmek isteyenin ise yolunda durmayan mahkemenin umursamazlığının bir parodisidir. Kanun gibi Frölenbüsner de görkemli, tarafsız bir edilgenliğin simgelerinin ardında saltanat sürmekle yetinmez. O da kanun gibi davranır, yani saldırıya geçer. K'ya saldırır. Tutuklanmasından birkaç gün sonra pansiyonda K'ya bir haberci yollar. Bundan böyle kendisiyle K arasında bir görüşmenin yapılamayacağı haberini iletir K'ya. Montag adında bir kız olan bu haberci bir pazar günü gelir. K'ya ilk sorgulamasını anımsatacak gündür bu. Dolayısıyla Frölenbüsner, habercisi Montag ve kanun arasında otomatik olarak bir bağlantı kurulur. Frölen Montag kötü haberin doya doya zevkini çıkarır. Uzun ve dolambaçlı cümlelerle bir haberi verir K'ya. Çelimsiz, soluk benizli, yürürken biraz topallayan Frölen Montag, vücudundaki özürler dolayısıyla katlanmak zorunda olduğu sıkıntıların acısını K'dan çıkarır gibidir. Frölenbüsner'in odasını kendisiyle paylaşmasından duyduğu memnunluğu açığa vurmaktan kendini alıkoyamaz. Bu da K'ya karşı kazanılmış yeni bir zafer oluşturur. Frölenbüsner'e gelince, beslediği niyetler gün gibi açıktır. K'nın kalkışabileceği bütün sürpriz ziyaretlerin önüne geçmek istemektedir. En azından K'nın gözlerinde her iki kadın, tıpkı soruşturma salonunda kendisine karşı cephe almış iki grup gibi suç ortaklarıdır. Bir kez durumdan kuşkulanan K, haberci rolündeki Frölen Montag'a, onun kendisi ve bundan böyle Frölenbüsner'le paylaştığı oda arasında kurduğu tabuyu fazlasıyla aşan niyetler yakıştırır. Frölenbüsner'le K arasındaki ilişkinin önemini abartıyor ama en başta K'nın Frölenbüsner'le görüşme ricası konusunda başvuruyor bu abartmaya. Bir yandan sanki her şeyi abartan K'ymiş izlenimi uyandırmaya çalışıyordu. K, Frölen Montag'ın kendisine keskin olmaya keskin ama iki ağızlı bir bıçak seçmiş olduğunu anlar. Kullandıkları araçlar ve besledikleri niyetlerdeki bu iki ağızlılık, dava romanındaki kadınların mahkemeyle aynı safta yer aldığını gösterir. Kafka, yazarlığının bu döneminde elinin altındaki incelikli üslup öğelerinden yararlanarak, davadaki kadınların Joseph K'ya karşı kanunla yaptıkları anlaşmayı ima eder. Ama bu üslup öğelerine başvurmasının nedeni, kanunun önüne yeni bir engel çıkarmak ve onun doğru yoldan biraz daha sapmasını sağlamaktır. K söz konusu kadınların ona karşı kendi davalarını savunduklarını, bunu yaparken de bazen mahkemenin ekmeğine yağ sürdüklerini ama bazen de açıktan açığa mahkemenin niyet ve amaçlarına aykırı davrandıklarını görecek durumda değildir. Mahkemenin K'nın organizmasında açtığı yaraların kenarlarına tıpkı asalaklar gibi yuvalanmıştır kadınlar. Bu yere kenarlarından, bu açık yerlerden kaynaklanan cazibeye kapılmamak söz konusu olduğunda o soğuk Fräulein Büssner'in bile işi kolay değildir. Gece yarısı kendi odasında Kahn'ın tutuklanma olayını yeniden sahnelenmesine izin vermesi de bunu gösterir. Kafka'nın tek amacı bu kadınlarla kadınlardaki soğukluk ve isteriz konusunda okuyucuya klinik incelemeler sunmak olsaydı romandaki kadın kahramanlardan tiksintiyle yüz çevirirdik ister istemez. Ne var ki karşı cinsiyet mensuplarına yönelttiği eleştiri aslında dünyanın yaratılışına nasılsa egemen olmuş ikilikle metafizik bir hesaplaşma niteliği taşır. Plato'daki erkeklik ilkesinin kadınlık ilkesini arayışı, insanlar arasında kusursuz bir birlik ve beraberliğin gerçekleştirilmesine yönelik çaba, Kafka'da erkeklik ilkesinin kadınlık ilkesini aşağılamasına ve bu ilkeye yöneltilmiş bir suçlamaya dönüşür. Kafka bu tutumuyla 1880'de doğup 1903 yılında Ludwig van Beethoven'ın Viyana'da Schwarzspanier caddesindeki bir evinde şakana kurşun sıkarak intihar eden Viyanalı filozof Otto Weininger'i andırır. Weininger'in Cinsiyet ve Karakter isimli doktora tezi Kafka kuşağına özellikle August Strindberg'deki kadın düşmanlığını benimsemeye yatkın olan ya da ruh yaşamının eşik altı mekanizmalarının gözleme konusunda Sigmund Freud'un çalışmalarından etkilenen kişilerin düşünce dünyasına damgasını vurmuştu. Dolayısıyla her ne kadar mektuplarındaki bir söz Weininger'i yakından tanıdığını gösteriyorsa da Kafka'nın bu filozofun yapıtını ne ölçüde titizlikle okuduğu pek de önemli değildir. Kendi erkekliğine karşı benzer bir güvensizlik, varoluşunun karanlık yanları, özellikle cinsiyetin gizleri karşısında duyulan benzer bir korku, benzer bir yatkınlık ve buna uygun olarak benzer yaşantılar, Weininger'in karşı cinsiyetlerin birbiriyle ilişkisi konusunda felsefi formüller kaleme almasına yol açmıştı. Öyle formüller ki, Kafka, davadaki kadın kahramanlarının karakterlerini belirlerken, bunları bazen model almıştır kendine. Gerek filozof Weininger'e, gerek yazar Kafka'yı karşı cinsiyetle ilgili olarak çizdikleri tabloda gereğinden fazla çarpıtmaya yer vermeye götüren güvensizlik, her iki erkeğin kendi kimliklerine karşı duydukları kuşkudan kaynaklanmaktadır. Her ikisi de asimilasyona uğramış Yahudilerdi. Her ikisi de baba evindeki belirleyici yaşam biçimi olan burjuva liberalizminin sığlık ve güçsüzlüğünü yenmeye çalışmaktaydı. Yaşam gerçeğinde izledikleri yollar, değişik yönlerde kaçışlara zorlamıştı kendilerini. İntihar etmeden bir yıl önce Weininger protestanlığı kabul etmiş, Kafka ise yaşamının son yıllarında Doğu Yahudilerinin Yiddiş kültürüne giderek daha çok bağlanmıştı. Kafka ve Weininger, esenlik konusundaki görüşleri birbirinden değişik olsa da, cehennem azabı, özellikle cinsiyet cehennemine yuvarlanma konusunda dikkate çekecek kadar benzer görüşleri savunmaktaydılar. Dolayısıyla Kafka'nın çamaşırcı kadına yakıştırdığı annelik ve fahişelik karışımı, Weininger'in kadın karakterine ilişkin görüşlerine şaşılacak ölçüde uygunluk gösterir. Varlığından kuşku duyduğu mutlak anne ile varlığından en ufak bir kuşku duymadığı mutlak fahişe kategorilerini ortaya koyan filozof Weininger, her iki tip arasındaki biçimsel benzerliği araştırır. Her ikisi de cinsel tamamlayıcının kişiliği konusunda iddiasızdır. Birincisi, çocuk yapmakta kendisine hizmet edecek her erkeğe kucak açar. Çocuk olduktan sonra da erkeğe gereksinim duymaktan çıkar, ve yalnızca bu nedenle monogam diye nitelendirilebilir. İkincisine gelince, kendisine erotik haz sağlayacak her erkeğe teslim olur. Erotik haz tek başına amaçtır. Bu noktada her iki uçta yer alan iki tip birleşir. Buradan yola koyularak genelde kadının doğası konusunda bir fikir edinebilmeyi umabiliriz. Weininger'deki aşırı uçların birbiriyle kavuştuğu nokta, Kafka'daki çamaşırcı kadının cinselliğidir. Onun Kaya sunduğu yardım, annelikle fahişeliğin örnek bir karışımıdır. Belli bir kadın tipinin meslek olarak hemşireliği seçmesine yol açan acıma konusunda Weininger'in çözümlemesi daha da ilginçtir. Kafka, Lenin'in karakter yapısını belirlemeden Weininger'in cinsiyet ve karakter isimli yapıtını okumamışsa, filozof Weininger'in aşağıdaki satırları kaleme alırken yola koyulduğu örneklerde saklı yaşantı malzemesine dayanarak bu roman kahramanını geliştirmiş olması gerekir. Filozof Weininger şöyle der yapıtında. Kadınların hasta bakıcılığını onlardaki acıma duygusunun bir kanıtı saymak, kısa görüşlülükten başka bir şey değildir. Çünkü tam tersi söz konusudur bunun. Çünkü erkek bir hastanın ıstırap çekmesini görmeye katlanamaz. Erkek hastanın ıstırabını dindirmeye çalışır. Ölümün önüne geçmeyi amaçlar, geciktirmeye çalışır onu. Tek kelimeyle yardım etmek ister hastaya. Yardımın imkansız olduğu durumlarda erkeğe yer yoktur. Böyle durumlarda hasta bakımı devreye girer. Bu iş için de uygun kişi yalnızca kadındır. Erkek için sıklıkla her ikisinden yalnızca birinin yaşama olanağı bulunmasına karşın, teklik ve çokluk her zaman bir sorun oluşturur. Kadın, yaptığı işin ahlaksal nitelik taşıyabilmesi için yalnızlığını bir yana bırakarak hasta bakımıyla uğraşmaz. Çünkü bir kadın asla yalnız değildir. Ne yalnızlık tutkusu, ne yalnızlık korkusu diye bir şey tanır. kadın yalnızken bile tanıdığı bütün insanlarla kaynaşmış durumdadır. Bu kaynaşmışlık düpedüz cinsel niteliklidir. Dolayısıyla tüm kadınsal acıma duygusu kendisine acınan kişiye bedensel bir yaklaşımın dışa vurumudur. Hayvansal bir sevecenliktir. Bu hayvansal sevecenlik, Lenin en son ve belli ki karşı durulamayan bir ayartı aracı olarak başvurduğu küçük bedensel özürde somut bir kılığa bürünür. Sağ elinin orta ve yüzük parmaklarını aralayıp gererek ileri uzattı. Aradaki küçük deri parçası kısa parmakların en uçtaki boğumlarına kadar uzanıyordu. Yarı ördek, yarı kedi ayağı denebilecek eline başlıca özelliği, yüzeyinin yumuşak ve kaygan oluşudur. Bu elle K'yı okşar Lenin ve kalbini kazanır. K'yı kollarıyla kucaklayıp kendisiyle birlikte yerdeki alanın üzerine çekip alırken "Artık benim oldun!" diye yükseltir sesini. Dava romanında Kafka'nın yaptığı gibi Weininger de kadın cinsiyetini mutlak ve soyut bir gerçeklik terazisine vurmuş gibidir. Ben kadının kötü, antimoral bir yaratık olduğunu ileri sürmüyorum. Benim söylemek istediğim şey onun asla kötü olamayacağıdır. Sadece ahlak dışıdır kadın. Kafka'nın kadınlarının gerçeği temsil ettiği iddiasındaki kanunun cazibesine karşı koyamamaları gibi Weininger'in kadınları da gerçeğin cazibesine kendilerini kaptırır. Ama gerçeğe yönelik tüm isteklerinin dışarıdan kaynaklanıp kendilerini yavaş yavaş empoze edildiğini bilmezler. Hatta kadının ağzından çıkacak bir söz ona kulak verecek erkek için gerçek ağırlığında bir söz olup çıkabilir. Ne var ki kadınların sözleri bilinçsizce kendileri istemeden ve derin anlamları umursamaksızın dökülür ağızlarından. Gerçek kadınların ağzından ancak bilgileri ve istemleri dışında çıkabilir. Weininger bu konuda şöyle der. Kadınlarla düşüp kalkanlar, onların ansızın bir soruya cevap vermek zorunda kaldılar mı, söyledikleri ya da yaptıkları şeyler için ezberden rastgele nedenler ileri sürdüklerini bilir. Ne var ki bu nedenler bazen gerçeği yansıtabilir. Yeter ki bir erkek tarafından alınıp bir işlemden geçirilmiş olsunlar. Kadında gerçeklik duygusunun temelden eksikliği ve içindeki ahlaksal içgüdüyle erkeğin bu gerçeği ele geçirişi dava romanında da sergilenir. Romanın son bölümünde Fräulein Büssner'e ya da onun gölgesine rastlayan K'nın kızın peşinden gitmesi, Fräulein Büssner'e yetişmek ya da ona elden geldiği kadar uzun süre görebilmek için değildi hani. Bunun tek nedeni Fräulein Büssner'in kendisi için bir uyarı anlamını taşıması ve K'nın bu uyarıyı unutmak istemeyişiydi. Romanın hiçbir yerinde Kafka bunun nasıl bir uyarı olduğunu ele vermez. Ama K'nın idam sırasındaki davranışı ilk ve tek söyleşilerinin doruk noktasında Fräulein Büssner'in kendisine söylediği sözleri unutmadığını gösterir. O söyleşi de şöyle demiştir Fräulein Büssner. Odamda olup bitenlerin sorumluluğunu kendim üstlenebilirim. Hem de herkese karşı. En son gecesinin karanlığı içinden el yordamıyla ilerleyen K, göreceğimiz gibi Fräulein Büssner'in davasının ilk gecesi kendisi bilmeden ve istemeden içinde uyandırdığı ve gerçeğin peşinden gitmeye çalışır. Aslında Fräulein Büssner'in sözleri, pansiyonda kendisi hakkında yapılacak bütün kötü dedikoduları umursamayacağı ve onları küçümsemeyle karşı çıkacağı anlamını içerir yalnızca. O andaki bir zorunluluktan doğmuş sözlerdir. K'nın gece vakti yol açtığı rahatsızlığı, odasındaki ziyaretçi K'yı yatıştırmak, ondan elden geldiğince çabuk ve sessizce yakayı sıyırmak için söylenmiştir. Ama pratikteki belli bir durumda basit ifade aracı olarak bile tam bir gerçeklik içermez bu sözler. Fräulein Büssner sorumluluğu tek başına taşımaya asla istekli değildir. Bu yüzden Fräulein Montag'ın yardımına başvurur. O da arkadaşı yapar onu ve haberci olarak kendisinden yararlanır. Fräulein Büssner'in sözlerindeki derin anlam ve gerçek, ancak romanın sonunda bir erkek olan K'nın bu sözleri anımsaması ve böylece onlara metafizik bir yön vermesiyle açığa vurur kendisini. Gerek Weininger, gerek Kafka karşı cinsiyetle salt metafizik bir ilke olarak ilgilenir. Kadın, kendi varlığının sorununa, suç kavramına gereği gibi ulaşabilir mi, der Weininger. Kafka ise, davada suç sorununu kısaca insan varlığının temel sorunu olarak ele alır. Romanın baş kahramanı Joseph K. için söz konusudur sorun. Ama onun yolunda yürürken, karşısına çıkan kadınlara gelince, bunları suç sorunu dışında tutar Kafka. Adeta, kadında ahlak kurallarına uyma yeteneğinin bulunmadığına Weininger gibi inanmıştır. Mahkeme kanun olayını sergilemek için bir erkeği seçer. Sanıklar arasında bir tek kadın bile yer almaz romanda. Kadınların da kuşkusuz K'dan daha suçsuz olmamasına karşın bir kez bile olsun tutuklanamaz, bir mahkeme yönetmeliğince dava dışına tutulurlar. Dahası var, yaratılışları bakımından mahkeme gerçeğini sezme gücünden bile yoksundurlar. Kurbanların direncini çökertmek için üst yargı organının yararlandığı araçlardır hepsi. Böylece kadınlar erkeğe karşı bir yıpratma savaşını sürdürür. Suçun partizanları kimliğiyle ansızın romanda boy gösterir ve sonra sahneden uzaklaşır. mahkemeden bağımsız olarak çalışır. Bir özdeyişinde şöyle der Kafka. Kötünün insan ayartmada başvurduğu en etkili araçlardan biri savaşa çağrıdır. Tıpkı kadınlarla yapılıp yatakta sonlanan bir savaş gibidir.